Ayrım 2.
Ağabeyi topu aldığında ise Sevinç'ten içi titreyerek Lades diye bağırırdı. Lades'le olmadıkları zamanlar ağabeyinin hiçbir dediğini yapmazdı. Giderek İhsan bu durumu fark etti. Lades'le olduklarında Cem'i söz dinleyen bir kardeş oluyordu. Cem'i söz dinlediğinde aklımda demeye başladı İhsan. Bunun üzerine Cemil karşı taktik geliştirdi. Lades'le olduklarında abisinin istediği şeyi hemen getirmemeye, ağırdan almaya, 2-3 defa söyledikten sonra istemeden yapıyormuş havasıyla davranmaya başladı. Bir sürede bu taktik işe yaradı. Cemil Lades oynarken dikkatli olmayı, kendi olanaklarını iyi kullanıp çevrenin eksiklerinden faydalanmayı öğreniyordu. Lades basit bir oyun değildir. Bir sinir, bir strateji savaşıdır. Sizi gerçek hayata hazırlar. Cemil ağabeyi kadar olmasa da çalışkan sayılırdı. Ders dışı kitaplar okumayı severdi. Bir an önce büyümek istiyordu. Kendisinden birkaç yaş büyük çocuklara özendiği, onların neler düşündüğünü merak ettiği çok olurdu. İlkokul ikinci sınıftayken beşinci sınıftaki abiler ona çok büyük gözükürdü. Bu yaşını başını almış abilerin neler düşündüklerini, neler hissettiklerini çok merak ediyordu. İçinden onların yaşına gelsem de ne düşündüklerini anlasam derdi. İlkokul 5. sınıfa geçince 4 yıl önce böyle düşündüğünü hatırladı. Şu an ne düşünüyorum diye düşündü. İçine baktı fakat yeni bir şey bulamadı. Hayal kırıklığına uğramıştı. Sürekli açıkça veya içinden insanlarla Lades oynuyordu Cemil. Almadan önce aklımda, verince Lades diyordu. İlkokul 5. sınıfta sınıflarından bir kıza aşık oldu. Tabii bunu kimseye söylemedi. Kızın adı Gülşen'di. Çevresindeki hemen herkesle en azından içinden Lades oynadığı halde Gülşen'le hiç Lades tutuşmadı. İnsan sevdiği kişiyi kandırmamalı diye düşünüyordu. Daha sonraki yıllarda Cemil Gülşen'i unuttu. Ancak büyüdüğünde bu olaydan çıkardığı dersleri unutmadı. 1. Birisini sevdiğinizi unutmak istemiyorsanız onunla etkileşiminizden bir kar elde etmeyi unutmalısınız. 2. Sevdiklerimizi sevdiğimizi aklımızda tutmak, bazen Ladesli olduğumuzu aklımızda tutmaktan daha zordur. Ve 3. Sevdiklerimizi kandırmak, onlara karşı dürüst olmaktan her zaman daha kolaydır, ne yazık ki. Belki de şöyle bir slogan olmalı. Sevince Ladesiz sevmeli diye. Ortaokul yıllarında Cemil tek taraflı Lades oynamayı azalttı. İlgisi giderek kızlara yöneldi. Artık içinde manken resimleri bulunan bazı dergileri biriktiriyordu. Televizyondaki yarışma programlarında ünlü sunuculara yardım eden mini etekli kızlar da ilginç gelmeye başlamıştı. Bunları çok kapsamlı buluyordu. Yarışma programlarını değil, kızları kapsamlı buluyordu. Yine ortaokul yıllarında Cemil kafasını ileride nasıl bir kızla evleneceği konusuna taktı. Zaman zaman ileride evleneceğim kız acaba şu an nerede, ne yapıyor diye merak etmeye başladı. Bazen haritaya bakarak evleneceği kızın hangi şehirde, hangi semtte yaşıyor olabileceğini tahmin etmeye çalışırdı. Lisedeydi, bir gün yolda bir kız gördü. Kız inanılmazdı, ışık gibiydi, gözleri ay ışığıydı. Yüzünde can parlaklığı vardı, çevreye can saçıyordu. Baharda alınan bir derin nefes gibi gelip geçti Cemil'in yanından. Ladesi çarpılmıştı, yavaşladı, dönüp arkasına bakmak istedi, bakamadı. Bakılmazdı. O an derin bir sızı duydu Cemil içinde. Bu kız ya benim sevgilim olmazsa diye, ondan uzağım diye, ya onu bir daha hiç göremezsem diye. Günlerce aynı saatte kızı gördüğü yerden geçti, sorup soruşturdu. Kızı görmedi ama kim olduğunu öğrendi. Adliye başkatibi Hüdayi Bey'in kızıydı. Adı Aybahar'dı. Cemil Aybahar'a aşık olmuştu. Aybahar'ı düşündükçe hep aklımda diyordu. Hiç Lades demedi. Aybahar hep aklındaydı. Aybahar enstitüye gidiyormuş. Cemil zaman içinde daha şimdiden Aybahar'ın çok talibi olduğunu öğrendi. İçinden eşek herifler, kız daha küçücük, bu yaştaki kız istenir mi diyordu. Ama mümkün olsa Aybahar'ı istemeye annesini gönderirdi. Aybahar'ı tanıdıktan birkaç ay sonra Cemil'in babası öldü. Aile derinden sarsıldı. Havva Hanım yıkıldı. Babasını kaybettikten sonra Cemil Aybahar'a daha da bağlandı. Ona babasının öldüğünü söylemek isterdi. Pek çok kez Aybahar'la tanıştıklarını, ona babasının öldüğünü söylediğini, Aybahar'ın ise kendisini bağrına bastığını hayal etti. Emindi, şimdi bile Aybahar babasının öldüğünü bilse başını bağrına basardı. Çünkü o güzel olduğu kadar sevecen, iyi kalpli bir insandı. Şefkatliydi. Cemil arada yolda Aybahar'ı görüyordu. Aybahar ciddi kızdı. Sokakta yere sert basar, yüzü asık yürürdü. Etrafına hiç bakmazdı. Cemil'e de bakmadı. Zaten Cemil Aybahar'ın yoluna çıkmadan, karşı kaldırımlardan kaçamak bakışlar atıyordu Aybahar'a. Cemil o yıllarda karar verdi. Bir gün zengin olacak ve Aybahar'la evlenecekti. Artık lades oynarken Aybahar'ı düşünüp de oynuyordu. İçinden eğer bu eli kazanırsam Aybahar'la evleneceğim derdi. 6. Cemil giderek gelişen Cennetşehir Üniversitesi'nin işletme fakültesine girdi. Çalışkan bir öğrenciydi. İşletmeci olmak istiyordu. Zengin olmak istiyordu. Özetle zengin bir işletmeci olmak istiyordu. Açıkça söylemese bile içinde ta derinlerde babasının tam gerçekleşmemiş hayalini gerçekleştirme isteği vardı. Zengin, güçlü, başarılı bir insan olmak istiyordu. İtibarlı olmak istiyordu. Annesini yaşlılığında rahat ettirmek istiyordu. Bir de güzel bir eşi olsun istiyordu. Birkaç erkek arkadaşı vardı. İçlerinden birinin adı Ayvaz'dı. Kız arkadaşı yoktu. Aybahar hala aklındaydı. Oğlanlarla arada futbol oynarlardı. Annesi bir tarafını kıracak diye endişe eder, engellemeye çalışırdı. Ağabeyi İhsan hukuku bitirdi, İstanbul'a yerleşti. Bir bankaya hukuk müşaviri olarak girdi, sonra ayrılıp yazıhane açtı, serbest avukatlık yapmaya başladı. Üçüncü sınıftayken Cemil fakültede araştırma görevlisi olarak kalmaya niyetlendi. Araştırma görevlisi olursa önü açıktı, gün gelir profesör olurdu. Bu arada lades oynamaya devam ediyordu. İsteyenlerle açıkça, istemeyenlerle habersizce içinden oynuyordu. Bakkala gitse bakkalın elinden ekmeği almadan önce aklımda diyordu içinden, uzattığı parayı bakkal aldığında ise lades diyordu sevinçle. Aklımdayı ve ladesi kimseler duymuyordu dışarıdan. Bazen bu iki kelimeden birini dalgınlıkla dışarıdan duyulacak biçimde söyleyiverirdi. Çoğunlukla anlamazdı karşısındaki bunu. Ama yine de böyle durumlarda boğazını temizler gibi bir ses çıkarmayı alışkanlık edindi Cemil. Bir gün ekonomi doçenti olan bir hocasıyla birlikte otobüse binmişlerdi. Yaşamın güçlüklerinden, üç kağıtçılığın ülkeye getirdiği zararlardan konuşuyorlardı. Konuşma içinde bir ara hoca Cemil'in elindeki romana bakmak istedi. Cemil kitabı verir vermez hafifçe lades dedi. Hoca Cemil'in kendi söylediklerine ilişkin felsefi bir yorumda bulunduğunu zannetti. Duruma uygun bir şeyler söylemek istedi, uygun bir şey bulamadı. Evet, öyle anlamında kafasını salladı. Lades dediği duyulunca Cemil'i ter basmıştı. Çok rahatsız oldu. Konuşmaya dikkatini veremedi. O andan itibaren hoca ne söylese anlamadan kafasını salladı. Eve geldiğinde annesi kapıda karşıladı. Sana bir çay demleyeyim dedi. Annesinin bu ilgisi hem hoşuna giderdi hem de rahatsız olurdu. Olurla olmaz arası bir şeyler mırıldandı. Havva Hanım oğlunu duymadı, mutfağa gitti, çayın altını yaktı. Cemil üzerindeki kumaş pantolonu ve gömleği çıkarıp kot üstüne bir kazak giydi, kitaplarını açtı, çalışmaya başladı. Az sonra annesi çayı getirdi. Niye sen getirdin? Ben alırdım dedi. Hep böyle söylerdi ama hiçbir zaman kalkıp almazdı. Bir süre sonra telefon çaldı. Arayan ağabeyinin liseden arkadaşı Demir Tiritçi'ydi. Demir diş hekimiydi. Akşamları belli bir saatten sonra randevu vermez, muayenehanesinde oturup müzik dinler, kitap okurdu. Arkadaşları gelirse oturup sohbet eder veya satranç oynarlardı. Cemil'e dersin yoksa gel, Ayhan da burada dedi. Telefon gelene kadar Cemil'in dersi vardı. Telefon geldikten sonra canı çalışmak istemedi. Annesine ben Demir abiye gidiyorum dedi. Annesi geç kalma diye seslendi arkasından. Cemil muayenehaneye girdiğinde Demir'le Ayhan sohbet ediyorlardı. Demir her zamanki gibi düşünceli görünüyordu. Ayhan güler yüzlü, sakin bir gençti. Lisede resim öğretmeniydi. Cennetşehir'deki tek sergi salonunda sık sık kişisel resim sergisi açardı. Kasabalı ona ressam hoca derdi. Resimlerini kimse almazdı. Hatta birkaç öğretmen dışında sergilerini dikkatlice gezen de olmazdı. Mülki amirler açılışa çiçek gönderirlerdi. Ayhan halinden memnundu. Demir'le Ayhan kalkıp Cemil'i kucakladılar. Demir Cemil'e ne haber lan ufaklık dedi ve bir elense çekti. Cemil elinden zor kurtuldu. Demir Cemil'den başkasına el şakası yapmazdı. Cemil başkaydı, ufaklıktı. Demir ile İhsan lisede iyi arkadaştılar. Cemil küçük bir çocuktu o zamanlar. İkide bir uçurtmasını kaçırır veya tellere takar, sonra ağlayarak İhsan'la Demir'in yanına gelir yardım isterdi. Cemil, Demir abi bak aklıma ne geldi, seninle son bir kez şöyle büyük bir lades tutuşalım, nesini istersin dedi. Demir, sonuncu lades olacağından emin misin aslanım, en az 30 defa sonuncu ladesi tutuştuk seninle diye karşılık verdi. Vallahi bu son abi. Bak şeyine tutuşalım istersen. Eğer ben kaybedersem bu son ladesimiz olsun. Hep böyle diyorsun. Sonra kazanıyorsun. Sen usta olmuşsun bu işte. Cemil ladesi kazanmak için sürekli yeni taktikler geliştiriyordu. Son buluşu Demir'in hazırladığı protez kalıplarını eline alıp abi bu ne diye sormaktı. Demir telaşla atılıp bırak şunu düşüreceksin diye elinden aldı birkaç kez. O an Cemil lades diye bağırırdı. Bir defasında demir ladeslenince boş bulunup elindeki kalıbı yere bırakıvermişti. Cemil üzülmüş, mahcup olmuştu. Bir süre demirle lades oynamamış, sonra unutup eskisi gibi devam etmişti. 7. Cemil üniversiteyi bitirdi. Kadro yoktu, araştırma görevlisi sınavı açmadılar, boştaydı. Bir gün annesine Aybahar'dan söz etti. Beğeniyordu, evlenmek isterdi. Büyük oğlu İhsan'ın henüz evlenmeye niyeti yoktu. Cemil'in bu erken tavrı Havva Hanım'ı sevindirdi. Havva Hanım Cenneşehir'deki bütün anneler gibi oğlunun mürüvvetini görmek, bu dünyadan göçüp gitmeden önce onu sağlam bir kadına emanet etmek isterdi. Havva Hanım Aybahar'ın annesini buldu, tanıştı. Kadınların deyimiyle konuyu çıtlattı, ağzını aradı. Aybahar'ın annesi Nedime Hanım isteksiz ve doymuş bir tavırla Aybahar'ın talibinin çok olduğunu, henüz böyle bir şey düşünmediklerini söyledi. Havva Hanım eve döndüğünde Cemil onu bekliyordu. Fazla hevesli gözükmemek istediği, biraz da utandığı için girer girmez bir şey sormadı annesine. Ne konuştuklarını kendiliğinden söylemesini bekledi. Ancak Havva Hanım da ağırdan aldıkça aldı. Girdi, çıktı, üstünü değiştirdi, ellerini yıkadı, sofrayı hazırladı. Cemil'in aklından fıtık etti ha, cevap olumsuz herhalde ama insan bir söyleyiverir diye geçmekteydi. Nihayet olup biteni anlattı Havva Hanım. Cemil üzüldü ama Havva Hanım umutsuz değildi. Oğluna bu işler böyle. Öyle ilk seferde evet demez kimse. En azından bir çıtlattık, sıraya girdik yani. Kızın yaşı küçük sayılır, talibi çok. Biraz da sana kalıyor bundan sonrası. Üniversite mezunusun ama yetmiyor. İnşallah iyi bir işe girersin, o zaman tekrar giderim. Hayırlısı. Belediyeye uğra diyorum, uğramıyorsun. Başkan babanı severdi dedi. Cemil içinden ah diye geçirdi. Artık babası yoktu ve Cemil belediyede işe girmek istemiyordu. Belediye kokuşmuş bir yerde ona göre, bir büyük şehre gidip şansını deneme isteği vardı içinde. Bu konuşmanın üzerinden bir ay geçti. O gün güzel bir ayın güzel bir günüydü ve günün en güzel saatiydi Cemil için. Hayatı boyunca unutamayacağı bir şey oldu. Aybahar'la ilk defa konuştu. Postanede sıra bekliyordu. Birden arkasında Aybahar belirdi. Cemil onu görür görmez tanıdı. Bulutlardan süzülen güneş ışığı benzeri aydınlık yüzüyle, nefes kesen ve insanı nefes nefese bırakan vücuduyla sessiz bir şiir gibi süzülüp girmişti içeri. Cemil şiir okumazdı ama Aybahar başkaydı. Cemil ve birkaç kişi bankonun önündeydiler. Belirgin bir sıra yoktu. Aybahar anlamaya çalışarak bakındı. Sonra Cemil'e yönelip sıranın arkasında siz mi varsınız diye sordu. Cemil şaşırdı. Kibar ve güvenli olmaya çalışarak evet dedi. Sonra bir şeyler daha söylemesi gerektiğini düşündü. Heyecanını belli etmemeye çalışarak burası pul kuyruğu dedi. Aybahar ben fatura yatıracaktım. Cemil eliyle yandaki şeyi gösterip o burası dedi. Aybahar teşekkür ederim dedi. Aynen böyle söyledi. Cemil bu konuşmayı hayatı boyunca unutmadı. O gün pul için sıradaydı. Aslında Aybahar için de sıradaydı. Talipleri arasında yeri vardı. Uzun yıllar sırada kalacaktı. Tek kazanmıştı bir seçim için, sevgi için, aşk için, bu güzel kızla evlenebilmek için yıllarca sırada kalacaktı. Postanede sıra mutlaka gelir ama bir kıza talip olduğunuzda sonuç belli değildir. İşte Cemil ile Aybahar ilk kez böyle konuştular. Aybahar'ı başka isteyenler de vardı. Anlaşıldığı kadarıyla Cemil belirsiz bir listede belirsiz bir süre bekleyecekti. Havva Hanım yarı görücü usulüyle Aybahar'ı annesinden istemişti. Bu olaydan bir ay sonra Cemil hayatında ilk kez Aybahar'la konuşmuştu. Eğer bu roman gelecekte de okunursa okuyucular olup biteni anlamakta güçlük çekebilir. Nasıl oluyor da Cemil Aybahar'a annesi aracılığıyla evlenme teklif ettikten sonra onunla ilk kez konuşuyor diyebilirler. Kitapta bir basım hatası bulunduğunu, erkeğin kızla önce konuşup sonra evlenme teklif etmesi gerektiğini düşünebilirler. Böyle düşünenler o zaman haklı olacaklar. Ancak insanlar bir zamanlar farklı davranırlardı. Hiç konuşmadan, hatta hiç tanışmadan evlenmek mümkündü o zamanlar. Cemil hiç olmazsa Aybahar'ı sokakta birkaç kere görmüştü. Birbirlerini hiç görmeden evlenen nice insan olmuştur bu dünyada. Görüşmeden evlenmeyi görücü usulü denilirdi. Oğlanın yakınları kızın evine gider, kızı beğenirlerse evlenme teklif ederlerdi. Nikah kıyılır, oğlan ile kız birbirlerini evlendikten sonra görürlerdi. Çoğunlukla da birbirlerini severlerdi ya da en azından çevre sevdiklerini düşünürdü. Buna da nikahta keramet var denilirdi. İşte böyleydi. O zamanlar paranın bereketi vardı, nikahın da kerameti. Görücü usulü ilginç bir adetti. Oğluna kız arayan annelere bir kadın çıkıp filancanın kızı hakkında şöyle derdi. Maşallah pek hanım hanımcıktır. Yaptığı yenilir, diktiği giyilir, üstelik pek mazbut ailedir. Evlerinden içeriye erkek sineğin tüyü girmemiştir. Oğlum olsa hemen isterdim vallahi. Oğlan annesi bu betimlemeyi heyecanla dinlerdi. Bu aşçı ile terzi karışımı namuslu kız eğer bir de güzelse artık görücü olarak evine gitmemek için hiçbir sebep kalmazdı. Evine görücü gelecek kız tarafı strese girer, teftiş görecek banka şubesi gibi eli yüreğinde hazırlık yapardı. Gelin kızın kıyafeti, davranışları, evin genel temizliği ve düzeni görücü hanımlar tarafından ciddi denetime tabi tutulurdu. Görücü hanımlar bir müfettiş ciddiyeti ve ağırbaşlılığıyla ev halkıyla fazlaca muhatap olmadan ve göz teması kurmadan geçip salona otururlar. Her an her yerde bir açık yakalamaya çalışan keskin ve tecrübeli bakışlarıyla durmadan etrafı tararlardı. Rahat çalışabilmesi için müfettişi odada yalnız bırakıp çıkan müdür gibi evin hanımı da görücüleri salonda kısa bir süre yalnız bırakırdı. Bu süreyi iyi değerlendiren görücü hanımlar beyaz eldivenlerini sehpaların, halıların altında gezdirirlerdi. Eldivenin gri bir renk alması ev halkı için felaket olurdu. Bu arada görücüler fizyolojik bir ihtiyaç olmasa bile sırf teftiş amacıyla tuvalete giderlerdi. Misafirleri evin büyükleri karşılar ve uğurlardı. Kahveyi gelin adayı genç kız ikram eder, görücülere yalnızca bir kahve içimi süresince gözükürdü. Görücüler bu süreyi alabildiğince uzatmaya çalışır, gelin adayını rahatça inceleyebilmek için kahveyi mümkün olduğunca yavaş içerlerdi. Kimi görücüler kızcağızın dişlerinin inci gibi olup olmadığını anlayabilmek için onu güldürmeye çalışırlardı. Gülsün de dişleri gözüksün diye kimisi fıkra anlatır, fıkra anlatmayı beceremeyen ise boşalan fincanı bir ileri bir geri çekerek komik olmaya çalışırdı. Gelin adayları da bu acemi komedyene ayıp olmasın diye gülerlerdi. Bu kadar ince elemeye, sık dokumaya rağmen pek seyrek de olsa görücülerin oyuna getirildiği, kandırıldığı da olurdu bazen. Şöyle, diyelim ki görücülerin görmek istediği kızın adı Ayşe'dir. Fakat Ayşe yeteri kadar güzel değildir. Ayşe'nin içi çok güzel olabilir ama yüzü ilk elemeyi kazandıracak kadar güzel değildir. Bu durumda ev halkı bir hileye başvurup başkasını gösterirdi görücülere. Örneğin Ayşe'nin evli barklı, güzel ve genç yengesi, evin genç kızı diye takdim edilirdi görücülere. Kimlik kartındaki fotoğrafa bakma adeti olmadığı için görücüler bu genç hanımı Ayşe zannederlerdi. Görmeyi umut ettikleri görüntü ile gördükleri görüntü arasındaki farkı test etmek akıllarına gelmezdi. Gelse bile test etmesi zordu. Beğenme aşamasından sonra ikinci bir ziyarette kız istenir, gerekli basamaklardan sonra nikah kıyılırdı. Gelini gerdek gecesi ilk kez gören damatlar çoğunlukla hayal kırıklığına kapılırlardı. Bazı damatlar kendi gördükleri kızın annelerinin gördüğü kız olduğunu sanırlar, muhtemelen de annelerinin biraz zevksiz olduğunu düşünürlerdi. Böylece kandırıldıklarını anlamazlardı. Kandırılma olayı ancak ertesi gün kayınvalide gelini gördüğünde ortaya çıkardı. Bazı damatlar ise kandırıldıklarını anlar, nikahı bozarlardı. Ama gerdik gecesi gelinin ağlayarak durumu anlatması karşısında kaderine razı olup durumu sineye çeken damatlar da vardı. Hayvanlar alemindeki birleşmelerde böylesine kandırmacalar yoktur. Bu görücü kandırmacası insana özgü, hüzün verici, insanca bir şeydi. Ninelerimiz ladesi sadece tavuk kemiğiyle oynamadılar. Bazen o kemik yerine gerdek odalarında bütün varlıklarını ortaya koydular. Şu yılda, bu yılda erkekler ellerini kana bulamasınlar diye gerdek odalarına kırmızı mürekkep sokan kadınlar bile olmuştur. Hayatta kalabilmek için bazen kandırmak gerekmiştir. Cemil'in evlilik girişimi tam olarak bir görücü usulü değildi. Annesi geçiş dönemlerine özgü bir davranış sergilemiş, yarı görücülük yapmıştı. Beğenen Cemil'di. İleten annesi. Böylece yıllar sürecek tedirgin bir bekleyiş başladı Cemil için. 8. Bir akşam son müşteri de gittikten sonra Cemil Demir'in muayenehanesine uğradı. Aybahar konusunda konuşmak istiyordu. Kendisini dinleyecek bir ağabeye ihtiyacı vardı. Cemil kısa sürede zengin, Aybahar'ı hak edecek kadar güçlü olmalıydı. Ancak ne yapacağını bilemiyordu. Kaygılı ve hüzünlüydü. Tedirgin bir bekleyiş içindeydi. Kendisini dinleyecek güven verici bir ağabey diye gelmişti Demir'e. Demir güven verici bir görünüme sahipti ama dinlemesini bilmezdi. Şirindi, hoştu ancak az dinler çok konuşurdu. Bazı insanlar vardır az konuşarak kapatırlar kendilerini dış dünyaya. Bazı insanlar ise çok konuşarak kapatırlar kendilerini. Büyük laf yığınları içinde bulamazsınız onları. Hani kimselerin uğramadığı metruk köşkler vardır. Bahçesindeki gelişigüzel büyümüş ağaçlardan görünmez olmuş köşkler. Sarmaşıklar sarmıştır her yanlarını. İşte çok konuşan bazı insanlar kaygılarıyla baş etmeye çalışırken o köşkler gibi yaprakların, kelimelerin arkasına saklarlar kendilerini farkında olmadan. Nice mantıklı kelime söylerler ama duygularını göremezsiniz arada. O insanların ve köşklerin içleri zengindir mutlaka. Ve mutlaka birkaç kırık cam vardır pencerelerinde, hüzünlü sonbaharlardan hatıra. Onca kelime, onca yaprak arasında kimseleri göremezsiniz. Kırık camları, hayal kırıklıklarını göremezsiniz. Aslında insanlara sarılmak isteyen nice ev, sarmaşıklara sarılmakla yetiniyor bu dünyada. İşte Demir de böyleydi. Çok konuşurdu, konudan konuya geçerdi. Neşeliydi, canlıydı. Demir'i tanımayan birisi konuşmalarına bakıp içkili zannedebilirdi. Ancak iç dünyası dünyaya kapalıydı. Hissettiklerini değil, düşüncelerini anlatırdı. Sözlerini tarasan, öfkesi dışında bir duygu çıkmazdı altından. Keyifle, keyiflendirerek karşıladı Cemil'i. Kısa bir haberleşmenin ardından, "Senin canını sıkan bir şey var, koç," dedi. "Nereden anladın Demir abi?" "Ayağından." "Ayağımdan mı?" diye sordu Cemil. "Evet, çocukluğundan beri canını sıkan bir şey olunca sağ ayağını sallarsın sağa sola." Cemil şaşırdı, güldü. "Ne kadar dikkatlisin, hiç farkında değilim." "Elbette evladım, diş hekimiyim ben. Bir ufacık mekanda binlerce farklılığı fark ede insan ağzında dikkatli olduk böyle sonunda." "Vav, süper. Süpersin abi." "Evet, problem?" diye sordu Demir. "Bir kız var abi." "Aferin." "Harika bir kız." "Aferin." "Evlenmek istiyorum." "Salak." "Galiba aşığım." "Tam salak. Tedavisiz salak." "Aşık olmak suç mu abi?" "Evladım, aşk bir yalandır. Kandırmacadır. Aşık olduğunu iddia eden hem kendini kandırır hem karşısındakini." "Ben gerçekten aşığım. Aşık olduğumu hissediyorum." "Olmaz öyle şey. Yanlış hissediyorsun." "Ama ben..." "Gez, toz, keyfine bak. Ama evlenme." "Evlenmeden gezemem abi." "Niye?" "Kız çok mazbut. Ailesi de." "Kız mazbut." "Evet. Yani şimdi benim gezdiğim kızlar mazbut değil mi?" "Estağfurullah abi, hepsi ablam olur." "Ha güzel, demek ki neymiş, sen salakmışsın." "İyi de abi, şimdi oradan bu sonuca nasıl ulaştık?" "Bak aslanım," dedi Demir, "sen bu kızı beğendin. Tamam, gezmek istiyorsun ama kız mazbut olduğu için gezemiyorsun. Gezebilmek için evleneceksin, öyle mi?" "Eh, öyle sayılır." "Evladım, evlendikten sonra gezebilen kaç çift var bu dünyada? Para kazanma telaşı, parayı harcama teşrifatı, ev işleri, illa çocuklar. Gezmeye zaman mı kalır? İnsanlar rahatça gezebilmek için evleniyorlar ama evli oldukları için gezemiyorlar. Şimdi bu salaklık değil de ne? Kendini aldatma değil de ne? Evlilik doğaya aykırıdır. Doğal değildir. Hayvanlar evlenmezler, birlikte olurlar yalnızca." "İyi de abi, hayvanlar dişçiye de gitmiyorlar. Dişçilik de mi doğaya aykırı? Bak neyi merak ettim." "Sor, açıklayayım." "Sen hiç aşık oldun mu abi?" "Şimdi konuyla ne alakası var bunun? Bireysel değil, toplumsal düşünüyoruz. İnsanlar hem kendilerini aldatıyorlar hem birbirlerini. Bak şu dergilere, bir aldatma geyiği almış başını gidiyor. Aileyi sarsar bu tür meraklar, zemini çürütür. Ben evliliğe kendimden ötürü karşıyım ama oyuna gelmek istemem. Aileye karşı değilim. Aile sarsılırsa ben de sarsılırım."